bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Denizin Değiştirdiği Ernest Hemingway 1. Kaset 1. Yüz Adam Yayınları'nda 1. Basım Mayıs 1992 İstanbul Türkçe'ye çeviren Mehmet Fuat 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Aksoy Ernest Hemingway Denizin Değiştirdiği Öykü Ernest Hemingway 1899-1961 Amerikan edebiyatında yitik kuşak diye anılan Birinci Dünya Savaşı sonrasının huzursuz kuşağındandır. Yalın üslubu, ayrıntılara dayanan anlatım tekniğiyle çağdaş dünya yazarları arasında seçkin bir yer edinmiştir. Savaşların birbirini izlediği, değerleri sarsılmış bir dünyada insanların yaşama yenik düşmeme savaşımlarını anlatırken bütün olumsuz baskılara karşın umudunu yitirmeyen kişiler çizer. Çağdaş dünya edebiyatının özgün örnekleri olarak görülen kısa öykülerinde son derece duyarlı ilişkileri hiç duygusallığa düşmeyen bir anlatımla yansıtmıştır. Yeryüzünün başkenti. Paco adlı çocuklarla doludur Madrid. Paco yani Francisco'nun kısaltılmışı, Madridlilerin de gözünden kaçmamış bu adın çokluğu şöyle bir öykü uydurmuşlar. Bir baba Madrid'e gelmiş, El Liberal gazetesine bir ilan vermiş. Paco diyormuş ilanda. Salı günü öğleyin Montana Oteli'ne gel, hepsini bağışladım, Papa. Buraya kadar iyi hoş ama salı günü öğleyin otelin önüne toplanan 800 Paco'yu dağıtmak için bir bölük atlı polis çağırmak gerekmiş. Bizim Paco'nun, Luarca pansiyonunda garsonluk eden Paco'nun ise kendisini bağışlayacak bir babası ya da bağışlanacak bir suçu yoktu. Sadece Luarca'da oda hizmetçiliği eden iki ablası vardı. Onların bu işi bulmalarına kendi köylerinden çalışkan, dürüst bir kızın daha önce Luarca'da oda hizmetçiliği etmesi, köyünün köylülerinin adını iyiye çıkarması yol açmıştı. İşte bu ablalar otobüs parasını yollayıp Paco'yu köyden Madrid'e getirmiş, Luarca'ya garson yamağı olarak sokmuşlardı. Geldiği köy, Extremadura'nın yoksul köylerinden biriydi. İlkel yaşam koşullarını aşamamış, yiyeceği az bir köy. Paco kendini bildi bileli ağır işçi gibi çalışırdı. Sağlam yapılı bir çocuktu. Hafif dalgalı saçları kapkaraydı. Dişleri inci gibiydi. Derisinin güzelliğini ablaları bile kıskanırdı. Kimseden esirgemediği, tatlı, cana yakın bir gülümsemesi vardı. Ayağına çabuktu. Yaptığı işi iyi yapardı. Ablalarını pek severdi. Hem güzel hem de akıllı bulurdu onları. Sonra Madrid'i de seviyordu. İnanılmaz şeylerle doluydu bu kent. İşini de seviyordu. Parlak ışıklar, tertemiz ketenler, gece giysileri, mutfaktaki yemek bolluğu, çok çok güzel şeylerdi bütün bunlar. Luarca'da oturan, yemeklerini salonda yiyenler arasında başka mesleklerden de 10-12 kişi vardı. Ama üç garsonun en genci olan Paco'ya göre önem verilmesi gereken müşteriler sadece boğa güreşçileriydi. İkinci sınıf matadorlar otururdu bu pansiyonda. Yeri iyiydi. Calle San Jeronimo insanı utandırmayacak bir adresti. Yemekler pek güzeldi, üstelik ucuzdu. Odalar da pahalı değildi. Bir boğa güreşçisi için gösteriş şarttır. En yoksulları bile çevrelerinde bir saygı havası yaratacak gibi yaşamalıdırlar. Çünkü İspanya'da yiğitlikten çok dış görünüşe, büyük tavırlara değer verilir. Bu yüzden de boğa güreşçileri son pesetalarını harcayana kadar Luarca'da otururlardı. Bir boğa güreşçisinin Luarca'dan ayrılıp daha iyi ya da daha pahalı bir otele gittiği görülmemişti. İkinci sınıfa düşen boğa güreşçileri hiçbir zaman yeniden birinci sınıfa yükselemezler, öte yandan Luarca'da oturanların düşüşleri de pek hızlı olurdu. Çünkü az çok bir kazancı olan herkes orada oturabilirdi. Sonra müşterilerden hiçbirine kendileri istemeden fatura götürülmezdi. Pansiyonu işleten kadın işin başka çıkar yolu olmadığına inanmadan kimseye borcunu hatırlatmazdı. O günlerde Luarca'da 3 matador, 2 çok iyi picador, bir de eşi az bulunur banderillero oturuyordu. Madrid'e sadece ilk yaz mevsimi için gelen, ailelerini Sevilla'da bırakan picadorlara, banderillerolara, Luarca fazla lüks bir yerdi. Ama bunlar iyi para kazanıyorlardı. Bütün mevsimi dolduracak anlaşmalara girişmiş olan boğa güreşçilerinin yanında devamlı olarak çalışan bu yardımcılar belki de öbür üç matadordan daha çok para yapacaklardı. Matadorlardan biri hastaydı ama hastalığını saklamaya çalışıyordu. İkincisi pek kısa süren beğenilme günlerinde bile bir yenilik olmaktan ileri gidememişti. Üçüncüsü ise korkaktı. Korkak olan bir zamanlar pek yiğit, pek usta bir boğa güreşçisiydi. Ama matadorluğa yükseldiği mevsimin başında karnının altına bir boynuz yiyince birden değişivermişti. Gene de eski günlerinin canlılığını büsbütün yitirmiş değildi. Aşırı derecede neşeli bir adamdı. Nedenli nedensiz durmadan gülerdi. Eski günlerinde ona buna takılmaya, çevresindekileri gülünç durumlara düşüren şakalar yapmaya bayılırdı. Ama sonra bundan vazgeçti. Kimseyle uğraşacak hali kalmamıştı artık. Akıllı, aydınlık yüzlü bir adamdı. Gösterişe pek önem verirdi. Hasta olan matador hastalığını belli etmemeye çalışırdı. Sofrasına konan her yemekten azıcık alır yerdi. Mendillerini odasında kendi yıkayıp kendi ütülerdi. Son günlerde güreş giysilerini de satmaya başlamıştı. Birini yılbaşından önce pek ucuza, birini de Nisan'ın ilk haftasında satmıştı. İkisi de pahalı alınmış giysilerdi, tertemizdiler. Bu sattıklarından başka bir giysisi daha vardı. Hastalanmadan önce pek umut verici görülen, yükselişi heyecanla karşılanan bir boğa güreşçisiydi. Okuma yazma bilmezdi. Ama Belmonte'nin bile Madrid'de onun gibi bir başlangıç yapamamış olduğunu söyleyen gazete yazılarını kesip saklamıştı. Küçük bir masada tek başına yemek yer, hep önüne bakardı. Bir yenilik olmaktan ileri gidemeyen matador, çok kısa boylu, esmer, büyüksü tavırlı bir adamdı. O da ayrı bir masada tek başına yemek yerdi. Pek az gülümser, hiç kahkaha atmazdı. Valladolidliydi. Orada herkes böyle ciddidir. Usta bir matadordu ama yiğitliğini, soğukkanlılığını gösterip kendini halka sevdirmesine kalmadan modası geçmiş, eskimişti. İlanlarda onun adını gördüğü için boğa güreşine giden tek seyirci yoktu artık. Bir yenilik oluşu da kısa boyluluğundan geliyordu. Boğanın sırtını kolay kolay göremeyecek kadar kısaydı ama boyları kısa olan başka boğa güreşçileri de vardı. Halkı bir türlü kendisine ısındıramadığı için çok çabuk unutulmuştu. Picadorlardan biri zayıf, saçları ağarmış, yüzü atmaca yüzüne benzeyen bir adamdı. İnce yapılıydı ama bacakları, kolları demir gibiydi. Hep yarım çizme giyer, pantolonunun paçalarını çizmelerinin üstüne çıkarırdı. Her akşam bol bol içki içer, pansiyondaki kadınların hepsine çapkın çapkın bakardı. Öbürü iri yarı, esmer, yanık yüzlü, yakışıklı bir adamdı. Saçları kızılderililerin saçları gibi kapkaraydı. Elleri pek kocamandı. İkisi de büyük picadorlardı. Gerçi birincisinin içkiyle aşırı eğlenceler yüzünden güçten düşmüş olduğu dillerde dolaşıyordu. İkincisinin de matadorlardan hiçbiriyle bir mevsimden fazla geçinemeyecek kadar inatçı, kavgacı olduğu söyleniyordu. Ama ustalığına da ustaydılar. Banderillero orta yaşlıydı, saçlarına kır düşmüştü. Yaşlılığına karşın kedi gibi çevikti. Masada otururken zengince bir iş adamını andırırdı. Bacakları sağlamdı, bu mevsimi de kolayca atlatacağı benziyordu. Hem bacakları zayıflasa bile daha uzun zaman sürekli olarak iş bulacak kadar akıllı, deneyimliydi. Yalnız ayakları hızını yitirince, güreş alanının içinde dışında şimdiki gibi kendinden emin, soğukkanlı bir insan olarak dolaşamayacak, her şeyden korkmaya, ürkmeye başlayacaktı. O akşam herkes yemeğini yiyip dağılmış, salonda sadece 4 kişi kalmıştı. Gene pek çok içmiş olan atmaca yüzlü picador, İspanya'nın fuarlarında, festivallerinde açık artırmayla saat satan, yüzü doğuştan lekeli bir adam, o da pek çok içmişti. İki de Galisyalı papaz. Papazlar köşedeki masalardan birinde oturuyorlardı. Onlar da çok değilse bile yeterince içmişlerdi. O zaman Luarca'da şarap için ayrıca para alınmazdı. Orada oturan, orada yemek yiyen bir kimse istediği kadar şarap içebilirdi. Garsonlar saat satıcısının, picadorun, en sonra da papazların masalarına az önce yeni Valdepenas şişeleri götürmüşlerdi. 3 garson da salonun ucunda durmuş bekliyorlardı. Kendi masalarındaki müşterilerin hepsi gitmeden işi bırakmaları yasaktı. Ama papazların masasına bakan garsonun verilmiş bir sözü vardı. Önemli bir sendika toplantısına gidecekti. Paco, müşteriler zamanında kalkmazlarsa onun masasına da bakmayı üstüne almıştı. Üst katta hasta matador yatağında yüzü koyun yatıyordu. Tek başınaydı. Bir yenilik olmaktan ileri gidememiş olan matador oturmuş pencereden dışarı bakıyordu. Birazdan sokağa çıkıp kahveye yollanacaktı. Korkak matadorun odasında Paco'nun büyük ablası vardı. Adam onu kandırmaya uğraşıyor, kız ise hiç oralı olmuyor, gülüyordu. Matador, "Haydi gel küçük yabani," diyordu. "Hayır," dedi kız, "ne diye gelecekmişim? İyilik olsun diye. Karnınız doydu, beni de üstlük istiyorsunuz. Bir kerecik ne zararı olur bunun? Bırakın, bırakın diyorum size. Kaşla göz arasında olup biter. Bırakın diyorum size." Aşağıda yemek salonunda toplantıya gecikmekte olan uzun boylu garson, "Şu kara domuzların içişine bak," dedi. "Böyle konuşma," dedi ikinci garson. "İyi müşteri onlar. İçtikleri de çok bir şey değil." "Ben nasıl istersem öyle konuşurum," dedi uzun boylu garson. "İspanya'yı yıkan iki şey var. Biri boğalar, biri de papazlar." "Bu böyledir diye her boğanın, her papazın suçlu olduğu söylenemez ya," dedi ikinci garson. "Söylenir," dedi uzun boylu garson. "Hepsinin teker teker canına okuyacaksın ki ortadan kalksınlar. Her gördüğün boğayı, her gördüğün papazı öldüreceksin ama hepsini, bir tane kalmamacısına." "Toplantıya sakla hevesini," dedi öbür garson. "Şu Madrid'in barbarlığına bak," dedi uzun boylu garson. "Saat 11:30, bunlar hala zıkkımlanıyorlar." "Saat 10'da başladılar yemeğe," dedi öbür garson. "Sen de biliyorsun, bir sürü yemek var. Şarap ucuz, parasını da ödediler nasıl olsa. Üstelik sert bir şarap da değil." "Senin gibi budalalar varken işçiler arasında birlik olur mu?" dedi uzun boylu garson. 50'lik bir adam olan ikinci garson, "Bak," dedi, "bütün yaşamım boyunca çalıştım ben. Geri kalanında da çalışacağım. Hiç şikayetçi değilim çalışmaktan. Çalışmak normal bir şey benim için." "Evet, ama işsizlik de kırıp geçiriyor milleti." "Ben her zaman iş buldum," dedi yaşlı garson. "Hadi git toplantına sen. Burada kalmanda bir yarar yok." "İyi arkadaşsın doğrusu," dedi uzun boylu garson. "Bir inancın, bir dünya görüşün de olsa." "Mejor si me falta eso que el otro," dedi yaşlı garson. "Olmasındansa olmaması iyidir" anlamına. "Haydi git mitingine." Paco hiçbir şey söylemiyordu. Politikadan anlamıyordu daha. Ama uzun boylu garson ne zaman papazlara, polislere atıp tutsa heyecanlanır, titrerdi. Uzun boylu garsona baktıkça gözünde devrimler, sonsuz düşler canlanıyordu. Ona sorarsanız hem iyi bir Katolik hem de devrimci olacaktı. Bir yandan böyle sürekli bir işte çalışacak, bir yandan da boğa güreşçiliği edecekti. "Haydi git toplantıya Ignacio," dedi. "Ben bakarım senin işine." "İkimiz de bakarız," dedi yaşlı garson. "Bir kişilik bile iş yok," dedi Paco. "Sen git toplantıya." "Pues me voy," dedi uzun boylu garson. "Sağ olun." Bu sırada üst katta Paco'nun ablası matadorun kollarından usta bir güreşçi gibi kurtulmuş, söylenmeye başlamıştı. Pek kızgındı. "Ne aç insanlarsınız. Yıkılmış bir boğa güreşçisi. Korkak mı korkak? O kadar iş varsa sende, boğaların karşısına çıktığın zaman göster kendini." "Orospular konuşur böyle. Orospu da insan ama orospu değilim ben. Yakında olursun. Olsam da senin koynunda olmam herhalde. Çekil git başımdan," dedi matador. Kızdan yüz bulamayınca korkaklığı gene bütün çıplaklığıyla üstüne çökmüştü. "Çekil git başımdan mı? Senin başından çekilip gitmemiş ne kalmış ki?" dedi kız. "Yatağınızı düzeltmemi istemiyor musunuz? Para veriyorlar bana bu iş için." "Çekil git başımdan," dedi matador. Kocaman güzel yüzü kırıştı. Ağlayacakmış gibi oldu. "Orospu, pis orospu." "Matador," dedi kız kapıyı kapatırken. "Sayın matador." Odada yalnız kalan matador yatağına oturdu. Yüzü hala öyle kırışıktı. Boğaların karşısına çıktığı zaman bu kırışıklığın yanı sıra değişmez bir de gülümseme olurdu yüzünde. Ön sırada oturanlar onun gülümsediğini gördükçe bayağı korkarlardı. "Ya bu," dedi yüksek sesle. "Ya bu, ya bu." 3 yıl öncesini, başarıdan başarıya koştuğu günleri hatırlıyordu. Sıcak bir Mayıs günü öğleden sonra sırtında altın işlemeli ağır ceketi, güreş alanında kahvede gezer gibi korkusuz gezişi, ucunu aşağı doğru tuttuğu kılıcın üstünden boğanın sırtının görünüşü, kocaman birbirinden ayrık boynuzlar, tahtalara vura vura uçları çatallaşmış, onu öldürmek için yere doğru alçalmış yaklaşan boynuzlar. Onların arkasında kısacık tüylerle örtülü toz toprak içinde kara bir adale yığını, kılıcın tereyağına batar gibi kolayca girişi, avucuyla kabzayı itişi, sol kolu aşağı doğru kıvrık, sol omuzu ileride, bütün ağırlığı sol bacağında, sonra bütün ağırlığı sol bacağında değil. Bütün ağırlığı karnının altında. Boğa başını kaldırıyor. Boynuz karnına gömülüp görünmez oluyor. Kurtarıcılar gelene kadar iki kere dönüyor boynuzun üstünde. İşte böyle. Gene de arada bir boğaların karşısına çıkıyor ama boynuzlara bakamıyor bir türlü. Onun güreş alanına çıkmadan önce neler çektiğini bir orospu nereden bilecek? Ona gülenler yaşamda ne gördüler ki? Hepsi orospu. Kolay yaşamanın yolunu bulmuş hepsi. Aşağıda yemek salonunda pikador papazlara bakıyordu. Salonda kadınlar olursa hemen onlara dikerdi gözünü. Kadın yoksa bir yabancıya, bir İngilize bakardı. Ama çevresinde ne kadın ne de yabancı olmadığı için rahatsız edici bir yılışıklıkla papazlara bakıyordu. Bu sırada yüzü doğuştan lekeli saat satıcısı ayağa kalktı. Peçetesini katlayıp salondan çıktı. Son getirttiği şişenin yarısını bırakmıştı. Luarca'ya epeyce borçlu olmasa bütün şişeyi içip bitirirdi. Papazlar pikadora bakmıyorlardı. Biri şöyle diyordu. 10 gündür bekliyorum onu görmek için. Bütün gün kapısının önünde oturuyorum. Bir türlü kabul etmiyor. Ne yapmalı? Hiç ne yapabilir insan? Büyüklerimize karşı gelecek değiliz ya. Ben de 2 haftadır buradayım ama hiç. Sadece bekliyorum. Kimseyle görüşemedim. Bizim oraları gözden çıkarmışlar bir kere. Para gelmeyen yere değer vermiyorlar. Bizim oraların şerefine. Madrid düşünür mü hiç Galisya'yı? Yoksul bir yer bizim Galisya'mız. Biraderimiz Basilio'nun neden öyle hareket ettiğini şimdi anlıyorum. Doğrusu ben gene de inanamıyorum Basilio Alvarez'in dürüst olduğuna. İnsan her şeyin iç yüzünü Madrid'e gelince anlıyor. İspanya'yı öldürüyor Madrid. Hani söyleyeceklerimizi dinleyip de olmaz deseler bu kadar canım yanmayacak. Hayır, bekletirler böyle, inim inim inletirler insanı. Sonunda dönüp gideceksin nasıl olsa. Eh, görürüz öyleyse, ben yılmam beklemekten. Bu sırada pikador ayağa kalktı, papazların masasına doğru yürüdü. Saçları ağarmıştı. Yüzü atmaca yüzü gibiydi. Masanın önüne gelince durdu. Adamlara gülümseyerek baktı. Papazlardan biri öbürüne bir boğa güreşçisi, dedi. Hem de en iyilerinden biri, dedi pikador. Kapıya doğru yürüdü, salondan çıktı. Ceketi boz rengiydi. Göğsünde işlemeler vardı. Pantolonu dar olduğu için bacaklarının çarpıklığı iyice belli oluyordu. Yarım çizmelerinin yüksek ökçeleriyle döşemede tok sesler çıkararak dümdüz ilerliyor, kendi kendine gülümsüyordu. Boğa güreşçileriyle dolu küçük dar bir dünyası vardı. Hor görme, övünme, içki dünyası. Holde durup purosunu yaktı. Sonra şapkasını yana eğip sokak kapısına doğru yürüdü. Kahveye gidiyordu. Papazlar da hemen pikadorun arkasından kalktılar. Yemek salonunda kendilerinden başka müşteri kalmadığını görünce pek şaşalamışlardı. Bir acele çıkıp gittiler. Salonda yalnız Paco ile orta yaşlı garson kaldı. İkisi birlikte masaları temizlediler. Şişeleri mutfağa taşıdılar. Mutfakta başka bir çocuk daha vardı. Bulaşıkları yıkardı o çocuk. Paco'dan 3 yaş büyüktü. Her şeye bir kusur bulur, sözünü hiç sakınmadan zehir gibi konuşurdu. Al bakalım, dedi orta yaşlı garson. Bir bardağı Valdepenas doldurup çocuğa uzattı. Niçin içmeyecekmişim, dedi çocuk, bardağı aldı. Tü Paco, diye sordu yaşlı garson. Teşekkür ederim, dedi Paco. Üçü de içtiler. Ben gidiyorum, dedi orta yaşlı garson. İyi geceler, dediler ona. Adam gitti, 2 çocuk yalnız kaldılar. Paco papazlardan birinin kullanmış olduğu peçeteyi aldı, dimdik durdu, topuklarını kaldırdı, peçeteyi aşağıya doğru tuttu. Sonra kollarını savurarak yavaşça yeri yalayıp geçen bir Veronica hareketi yaptı. Başını yaptığı harekete uyan bir ahenkle çevirmişti. Arkasına döndü, sağ ayağını azıcık ileri attı. Hayalinde canlandırdığı boğaya 2. bir geçiş yaptırdı. Hayvana daha yakın durmuştu bu kez. 3. bir geçiş yaptırdı. Acelesiz, düzenli, yağdan kıl çeker gibi. Sonra peçeteyi beline doladı, bir Media Veronica ile kalçalarını boğanın önünden çekiverdi. Adı Enrique olan bulaşıkçı ona alaycı gözlerle beğenmez beğenmez bakıyordu. Nasıl bir boğa bu, dedi. Çok atılgan bir hayvan, dedi Paco, bak. Dimdik, ipince durarak 4 eksiksiz geçiş daha yaptırdı. Pürüzsüz, ustaca, güzel. Boğa ne durumda, diye sordu Enrique. Elinde şarap bardağı, önünde önlüğüyle musluk taşına dayanmış duruyordu. "Daha yorulmadı," dedi Paco. "Canımı sıkıyorsun," dedi Enrique. "Neden?" "Bak." Enrique önlüğünü çıkardı. Hayalinde canlandırdığı bir boğanın karşısına geçerek dört eksiksiz ağır çingene Veronica'sı yaptı. Sonunda da bir rebolera ile önlüğü yanından geçen hayvanın burnunun ucunda çeviriverdi. "Gördün mü?" dedi. "Gene de burada bulaşık yıkıyorum." "Neden?" "Korku," dedi Enrique. "Miedo." Boğanın karşısına çıkınca duyulan korkunun ta kendisi. "Yok," dedi Paco, "ben korkmam." "Leche," dedi Enrique. "Herkes korkar ama bir boğa güreşçisi korkusunu yenmesini bilir. Onun için de boğa ile istediği gibi oynar. Ben bir amatör güreşine katılmıştım da öyle korktum ki tabanları yağladığım gibi kaçtım. Herkes kahkahalarla güldü. Sen de korkarsın benim gibi. İşin içine korku karışmasa İspanya'daki ayakkabı boyacılarının hepsi boğa güreşçisi olurdu. Sen üstelik taşralısın, benden de çok korkarsın." "Hayır," dedi Paco. Hayalinde pek çok kereler yapmıştı bu işi. Pek çok kereler boğanın boynuzlarını, ıslak burnunu, titreyen kulaklarını, başının aşağı doğru eğilişini, saldırışını görmüştü. Paco elindeki kırmızı pelerini sallar, terden dumanı tüten boğa yeri döve döve gelir, ta yanından geçerdi. Sonra dönüp gene saldırırdı. O gene sallardı pelerini. Sonra gene. Hayvanı soluğu kesilene kadar çevresinde koşturur, bir medya Veronica ile görevini bitirir, salına salına uzaklaşırdı. Yakın geçişler yüzünden ceketinin altın işlemelerine boğa kılları takılırdı. Hayvan hipnotize edilmiş gibi olduğu yerde kala kalır, halk durmadan alkışlardı. Hayır, korkmazdı o. Başkaları korkabilirdi ama o korkmazdı. Biliyordu korkmayacağını. Hem korkacak olsa bile gene de başarırdı işini. Kendine güveniyordu. "Ben korkmam," dedi. Enrique, "Leche," dedi gene. Sonra sordu, "Deneyelim mi?" "Nasıl?" "Bak," dedi Enrique, "sen boğayı düşünüyorsun ama boynuzlarını düşünmüyorsun. Boğa öyle güçlüdür ki boynuzları bıçak gibi keser, kasatura gibi saplanır. Saplanmayıp da şöyle bir çarpsalar bile topuz gibi cansız yıkarlar insanı. Bak," diyerek bir masanın çekmesini çekti. İki et bıçağı çıkardı. "Bunları bir sandalyenin ayaklarına bağlayacağım. Sonra da sandalyeyi kafamın önüne tutup boğalık edeceğim sana. Bıçaklar da boynuz. Gene yapabilirsen o geçişleri, bu işi becereceksin demektir." "Önlüğünü ver öyleyse," dedi Paco. "Yemek salonunda yaparız." "Yapma," dedi Enrique. Sesindeki acılık geçmişti. "Yapma, Paco." "Yaparım," dedi Paco. "Korkmuyorum. Bıçakların gelişini görünce korkarsın." "Görürüz," dedi Paco. "Ver önlüğü." Bu sırada Enrique kocaman ustura gibi keskin iki et bıçağını, saplarını bütün bütün örten iki kirli peçeteyle sandalyenin ayaklarına sıkıca bağlayıp düğümlerken iki oda hizmetçisi Paco'nun ablaları, Anna Christie filminde Greta Garbo'yu görmek için sinemaya gidiyorlardı. İki papazdan biri iç çamaşırlarıyla oturmuş dua kitabını okuyor, öbürü de geceliğini giymiş rozari dualarını söylüyordu. Hasta matadordan başka bütün boğa güreşçileri Cafe Fornos'taydılar. İri yarı, kara saçlı pikador bilardo oynuyordu. Kısa boylu, ağır başlı matador kalabalık bir masada sütlü kahve içiyordu. Yanında bir sürü asık suratlı yardımcı vardı. Çok içen kır saçlı pikador önünde bir bardak Casalas konyağı ile oturmuş, korkak matadorun masasına bakıyordu.